Ayrım 23.
Risale-i Nur'un tesvit ve tebyizinde çok hizmeti sebkat eden Şamlı Hafız Tevfik'in Risale-i Nur'un hakkaniyetine dair istihracı bir fıkrasıdır. Bismihi Sübhaneh. Malum olsun ki Zübdetür Resail Umdetül Vesail namında Kutbul Arifin Ziyaeddin Mevlana Şeyh Halid'in kuddise sırruhu Mektubat ve Resail-i Şerifelerinden muktebes Nasaih-i Kutsiye'nin tercümesine dair bir risaleyi 13 sene mukaddem Bursa'da hocam Hasan Efendi'den almıştım. Nasılsa mütalasına muvaffak olamamıştım. Ta bugünlerde kitaplarımın arasında bir şey ararken elime geçti, dedim. Bu Hazreti Mevlana Halid üstadımın hemşehrisidir. Hem İmam-ı Rabbani'den sonra Tarik-i Nakşi'nin en mühim kahramanıdır. Hem Tarik-i Halidiyye-i Nakşiyye'nin piridir. Risale-i mütalaa ederken Hazreti Mevlana'nın tercüme-i halinden şu fıkrayı gördüm. Ashab-ı Kütüb-i Sidde'den İmam-ı Hakim Müstedrek'inde ve Ebu Davud Kitab-ı Sünen'inde Beyhakî Şuab-ı İman'da tahriç buyurdukları: İnallaha yeb'atü li hâzihi'l ümmeti alâ ra'si kulli 100 senetin men yuceddidu leha dîneha. Yani her 100 senede Cenab-ı Hak bir müceddidi din gönderiyor. Hadis-i şeriflerine mazhar ve masadak ve müzhir-i tam olan Mevlana Eş-Şehir, Kutbul Arifin, Gavsul Vasilin, Varis-i Muhammedi, Kamilü Tarikatül Aliye vel Müceddidiye, Halid-i Zülcenaheyn Kuddüse Sirruhu ila ahir. Sonra tarihçi hayatında gördüm ki, tevellüdü 1193 tarihindedir. Sonra gördüm ki, 1224 tarihinde saltanat-ı Hind'in payitahtı olan Cihanabad'a dahil olmuş. Abdullah Dehlevi Hazretlerinden aldıkları füyuzat-ı maneviye ile Tarik-i Nakşi silsilesine girip müceddidliğe başlamış. Sonra 1238'de ehli siyasetin nazara dikkatini celbettiğinden vatanını terk ederek Diyar-ı Şam'a hicretle gitmiştir. Hem içinde gördüm ki Hazreti Mevlana'nın nesli Hazreti Osman bin Affan'a radıyallahu an mensuptur. Sonra gördüm ki tercüme-i halinde istidad-ı fıtri ve kabiliyeti harika ile sinni 20'ye bali olmadan alemi ulemayı asır ve allame-i vakt olmuş. Süleymaniye kasabasında tedris-i ulum ile iştigal eylemiştir. Sonra üstadımın tarihçi hayatını düşündüm. Baktım 4 mühim noktada tevafuk ediyorlar. Birincisi, Hazreti Mevlana 1193'te dünyaya gelmiş, üstadım ise 1293'te. Tam Mevlana Halid'in 100 senesi hitam bulduktan sonra dünyaya gelmiş. İkincisi, Hazreti Mevlana'nın tecdid-i din mücadelesine başlangıcı ve mukaddemesi Hindistan'ın payitahtına 1224'te girmiş. Üstadım ise aynen 100 sene sonra 1324'te Osmanlı saltanatının payitahtına girmiş, mücahede-i maneviyesine başlamış. Üçüncüsü, ehli siyaset Hazreti Mevlana'nın fevkalade şöhretinden tevehhüm ederek Diyar-ı Şam'a nakli mekan ettirilmesi 1238'de vaki olmuştur. Üstadım ise aynen 100 sene sonra 1338'de Ankara'ya gidip onlarla uyuşamayıp onları reddederek küserek tekrar Van'a gidip bir dağda inziva ederken 1338 senesini müteakip Şeyh Said hadisesinin vuku münasebetiyle ehli siyasetin vehmine dokunmuş, üstadımızdan korkarak Burdur ve Isparta vilayetlerinde 9 sene ikamet ettirilmiş. Dördüncüsü, Hazreti Mevlana Halid yaşı 20'ye bali olmadan evvel Allame-i Zaman hükmünde Fuhul-ü Ulema'nın üstünde görünmüş, ders okutmuş. Üstadım ise tarihçi hayatını görenlere ve bilenlere malumdur ki 14 yaşında icazet alıp Alemi Ulema-i Zaman'la muarazaya girişmiş, 14 yaşındayken icazet almaya yakın talebeleri tedris etmiştir. Hem Hazreti Mevlana Halid neslen Osmanlı olduğu ve sünnet-i seniyeye bütün kuvvetiyle çalıştığı gibi üstadım da Kur'an-ı Hakîm'e hizmet noktasında meşreben Hazreti Osman-ı Zinnureyn'in arkasından gidip Hazreti Mevlana gibi Risale-i Nur eczalarıyla bütün kuvvetiyle sünnet-i seniyenin ihyasına çalıştı. İşte bu 4 noktadaki tevafukat tam 100 sene fasıla ile Risale-i Nur'un takviye-i din hususundaki tesiratı Hazreti Mevlana Halid'in Tarik-i Nakşiye vasıtasıyla hizmeti gibi azim görünüyor. Haşiye. Madem Hazreti Mevlana Halid milyonlar etbalarının ittifaklarıyla müceddittir ve baştaki hadis-i şerifin bir masadakıdır. Ve madem tam 100 sene sonra dört mühim cihet-i tevafukla beraber Risale-i Nur aynı vazifeyi görüyor. Demek nas-ı hadis ile Risale-i Nur eczaları tecdid ve takviye-i din vazifesini görüyorlar. Üstadım kendine ait medhü senayı kabul etmiyor. Fakat Risale-i Nur Kur'an'a ait olup medhü sena Kur'an'ın esrarına aittir. Yalnız üstadımla Hazreti Mevlana'nın birkaç farkı var. Birisi Hazreti Mevlana Zülcenaheyn'dir. Yani hem Kadiri hem Nakşi tarikat sahibi iken Nakşilik tarikatı onda daha galiptir. Üstadım bilakis Kadiri meşrebi ve Şazeli mesleği daha ziyade onda hükmediyor. Ben üstadımdan işittim ki Hazreti Mevlana Hindistan'dan Tarik-i Nakşi'yi getirdiği vakit Bağdat dairesi Şah-ı Geylani'nin Bâd-el Memat hayatta olduğu gibi tahtı tasarrufundaydı. Hazreti Mevlana'nın manen tasarrufu bidayeten cayı kabul göremedi. Şah-ı Nakşibend ile İmam-ı Rabbani'nin ruhaniyetleri Bağdat'a gelip Şah-ı Geylani'nin ziyaretine giderek rica etmişler ki Mevlana Halid senin evladındır, kabul et. Şah-ı Geylani onların iltimaslarını kabul ederek Mevlana Halid'i kabul etmiş. Ondan sonra Mevlana Halid birden parlamış. Bu vakıa ehli keşifçe vakı ve meşhut olmuştur. O hadise-i ruhaniyeyi o zaman ehli velayetin bir kısmı müşahede etmiş, bazı da rüya ile görmüşler. Üstadımın sözü burada hitam buldu. İkinci fark şudur ki üstadım kendi şahsiyetini merciiyetten azlediyor. Yalnız Risale-i Nur'u merci gösteriyor. Hazreti Mevlana Halid'in şahsiyeti kutbul irşad, merci'il has vel am olmuştur. Üçüncü fark, Hazreti Mevlana Halid Zülcenaheyn'dir. Fakat zamanın muktezasıyla ilmi tarikatı ve sünnet-i siniyeyi esas tutmak cihetiyle tarikatı daha ziyade tutmuşlar. O noktada sarf-ı himmet etmiş. Üstadım ise şu dehşetli zamanın muktezasıyla ilmi hakikatı ve hakaiki imaniye cihetini iltizam ederek tarikata üçüncü derecede bakmışlar. Elhasıl baştaki hadisi şerifin her 100 sene başında dini tecdid edecek bir müceddidi gönderiyor vaad-i ilahisine binaen Hazreti Mevlana Halid ekser ehli hakikatin tasdikiyle 1200 senesinin yani 12. asrın müceddididir. Madem tam 100 sene sonra aynen 4 cihetle tevafuk ederek Risale-i Nur eczaları aynı vazifeyi görmüş, kanaat verir ki nas-ı hadis ile Risale-i Nur tecdid-i din hususunda bir müceddid hükmündedir. Benim üstadım daima diyor ki ben bir neferim fakat müşir hizmetini görüyorum. Yani kıymet bende yoktur. Belki Kur'an-ı Hakîm'in feyzinden tereşüh eden Risale-i Nur eczaları bir müşiriyet-i maneviye hizmetini görüyorlar. Üstadımı kızdırmamak için şahsını sena etmiyorum. Şamlı Hafız Tevfik. Re'fet Bey ve Hüsrev gibi Risale-i Nur şakirtlerinin Risale-i Nur bereketine işaret eden buldukları latif bir tevafuktur. Risale-i Nur'un Isparta'ya ne derece rahmet olduğuna delalet eden bir tevafuku acibe. Risale-i Nur'un mazhar olduğu inayatın külliyetinden mühim bir ferdi de şudur ki, Isparta vilayeti 8 seneden beri Risale-i Nur'un müellifini sinesinde saklamıştı. Ve Varla gibi şirin bir nahiyesinde Cenab-ı Hakk'ın lütfu keremiyle muhafaza etmişti. Bu müddet zarfında yavaş yavaş intişar eden Risale-i Nur'dan, Isparta'da binler adam imanlarını takviye ettiler. Bilhassa gençler pek çok istifade ve istifaza ettiler. Vakta ki, üstadımızın Varla gibi latif ve şirin bir mahaldeki sıkıntılı ve pek acıklı ve en katı kalpleri ağlatan işkenceli esareti bitti, Risale-i Nur'un müellifi olan üstadımızın nazarı Cenab-ı Hakk'ın avniyle Isparta'ya müteveccih oldu. Evhama düşen bazı zalim ehli dünyanın teşebbüskârâne harekât-ı zahiriyesi bir sebebi adi olarak yeni bir zulme hedef oldu. Üstadımız Isparta'ya getirildi. Fakat üstadımızın teşrif ettiği zaman yaz mevsiminin en hararetli zamanıydı. Yağmurlar kesilmiş, Isparta'yı iska eden sular azalmış, bir kısmı mühimminin menbaı kesilmiş, ağaçlar sararmaya, otlar kurumaya, çiçekler buruşmaya başlamıştı. Risale-i Nur'un en ziyade intişar ettiği mahal Isparta vilayeti olduğu için Risale-i Nur hakkındaki inayat-ı Rabbaniye'yi pek yakından müşahede eden Risale-i Nur şakirtleri olan bizler mühim bir vakıaya daha şahit olduk. Bu hadise ise, müellifinin Isparta'ya teşrifini müteakip, bir asır içinde bir veya iki defa vukua gelen, bu yaz mevsimindeki yağmurun kesretli yağması olmuştur. Pek harika bir surette yağan bu yağmur, Isparta'nın her tarafını tamamen iska etmiş, nebatata yeniden hayat bahşedilmiş, bağlar bahçeler başka bir letafet kesbetmiş, ekserisi hemen hemen ziraatla iştigal eden halkın yüzleri, Risale-i Nur'un nail olduğu inayatından ve bereketinden olan bu yağmurdan istifade ederek gülmüş, ruhları inbisat etmişti. Cenab-ı Hak kemal-i merhametiyle, bu yaz mevsiminin bu şiddetli ve hararetli vaziyetini, baharın en letafetli, en şirin ve en hoş vaziyetine tebdil etti. Güya Risale-i Nur, 119 parçasıyla müellifi olan üstadımıza bir taraftan hoşamedi etmek ve mahzun olan kalbine teselli vermek ve gamnak ruhunu tatyib etmek ve diğer taraftan da 8 seneden beri yaşadığı Barla'yı unutturmak ve o muhteşem çınar ağacını ve dostlarını ve alakadar olduğu şeylerden gelen firak hüznünü hatırlatmamak için Cenab-ı Hak'tan 119 risalenin eliyle 119 bin kelimeleri diliyle dua etti, yağmur istedi. Cenab-ı Hak öyle bereketli bir yağmur ihsan etti ki, bir misli 93 tarihinde yağdığını ihtiyarlarımızdan işitiyoruz ki, bu tarih, üstadımızın tarihi veladetine tesadüf etmekle beraber, bu umumi hadise-i rahmet olan kesretli yağmur, hususi bir surette Risale-i Nur'a baktığına bir delili de şudur ki, Risale-i Nur'un neşrine vasıta olan üstadımız geldiği gün, Isparta'yı gayet hararetli ve yağmursuzluktan toz toprak içinde görmüş, Barla gibi bir yayladan gelip, böyle bir yerde dayanamayacağım diye telaş ediyordu. Üçüncü veya dördüncü günü bahçeleri kısmen gezdiği vakit, sebze ve ot ve çiçeklerin susuzluktan buruştuklarını görerek, gayet müteessirane su istiyor, yağmur talep ediyordu. Arkadaşımız olan Bekir Bey'den, değirmenleri çeviren suyu göstererek, Isparta'nın suyu bu kadar mı diye sormuştu. Bekir Bey cevap verdi. Gölcüğün suyu kesilmiş, gelmiyor. Isparta'nın dörtte birini sulayan bu sudan başka yoktur, dedi. Üstadımızın Isparta'da çok talebesi bulunduğundan, ruhen yağmurun gelmesini istiyordu. Aynı günde öyle bir yağmur geldi ki, 50 seneden beri Isparta böyle bir hadiseyi görmemiş. O yağmur %99 menfaat vermiştir. Bundan anlaşılıyor ki, o tevafuk tesadüfi değil, bu rahmet, Isparta'ya rahmet olan Risale-i Nur'a bakıyor. Lillahilhamd, bu kerem-i ilahi neticesi olarak, üstadımız diyor ki, Isparta bana Barla'yı unutturdu. Unutamayacağım bir şey varsa, o da her yerde olduğu gibi, Barla'da bulunan ciddi dost ve talebelerimdir. Talebesi Mustafa, talebesi Lütfi, hizmetkârı Rüştü, hizmetkârı Hüsrev, daimi hizmetkârı Bekir Bey, daimi hizmetkârı Refet. Süleyman Efendi, Mustafa Çavuş ve Bekir Bey'in bir fıkrasıdır. Isparta'daki kardeşlerimizin fıkrasındaki davayı ispat eden kuvvetli iki delili gösteriyor. Re'fet Bey ve Hüsrev gibi kardeşlerimizin harika bir surette yağan umumi yağmur içinde Risale-i Nur bereketine hususiyetle baktığına bizim de kanaatimiz geliyor. Çünkü gözümüzle yağmur hadisesini hususi bir şekilde hizmet-i Kur'an ve Risale-i Nur'a baktığını iki suretle gördük. Birinci suret, Risale-i Nur'un vasıtayı neşri olan üstadımızın camii, Barla'da seddedildi. Risale-i Nur'u yazacak hariçteki talebelerinin yanına gelmeleri men edildiği hengamda, kuraklık başladı. Yağmura ihtiyacı şedid oldu. Sonra yağmur başladı, her tarafta yağdı. Yalnız Karacaahmet Sultan'dan itibaren, bir daire içinde kalan Barla mıntıkasına yağmur gelmedi. Üstadımız bundan pek müteessir olarak dua ediyordu. Sonra dedi ki, Kur'an'ın hizmetine set çekildi, bu köydeki mescidimiz kapandı, bunda bir eseri itap var ki, yağmur gelmiyor. Öyleyse, madem Kur'an'ın itabı var, Yasin suresini şefaatçi yapıp, Kur'an'ın feyzini ve bereketini isteyeceğiz. Üstadımız Muhacir Hafız Ahmet Efendi'ye dedi ki, sen 41 Yasin-i Şerif oku. Muhacir Hafız Ahmet Efendi bir kamışa okudu, o kamışı suya koydular. Daha yağmur alameti görünmezken, İkindi namazı vaktinde, üstadımız daima itimat ettiği bir hatırasına binaen, Muhacir Hafız Ahmet Efendi'ye söyledi ki, Yasinler tılsımı açtı, yağmur gelecek. Aynı gecede, evvelce yağmadığı Barla dairesi içine öyle yağdı ki, üstadımızın odasının altındaki Şoban Ahmet'in bahçesindeki duvar yağmurdan yıkıldı. Halbuki Karacaahmet Sultan'ın arkasında ve deniz kenarında balık avlamakla meşgul Şem'i ile arkadaşları bir damla yağmur görmediler. İşte bu hadise kat'iyen delalet ediyor ki o yağmur hizmet-i Kur'an'la münasebettardır. O rahmet-i âme içinde bir hususiyet var ki Sûre-i Yasin anahtar ve şefaatçi oldu ve yağmur kâfi miktarda yağdı. İkinci suret, kuraklık zamanında 20-30 gün içinde yağmur barlaya yağmamışken yokuşbaşı çeşmesi yapıldığı bir zamanda menbaana yakın üstadımız ve biz yani Süleyman, Mustafa Çavuş, Ahmet Çavuş, Abbas Mehmet vesaire kardeşlerimiz beraber cemaatle namaz kıldık. Tesbihattan sonra dua için elimizi kaldırdık. Üstadımız yağmur duası etti, Kur'an'ı şefaatçi yaptı. Birden o güneş altında her birimizin ellerine 7-8 damla yağmur düştü. Elimizi indirdik, yağmur kesildi. Cümlemiz bu hale hayret ettik. O vakte kadar 20-30 gündür yağmur gelmemişti. Yalnız o yağmur duası anında dua eden her ele 7-8 damla düşmesi gösterdi ki bunda bir sır var. Üstadımız dedi ki bu bir işaret-i ilahiyedir. Cenab-ı Hak manen diyor ki ben duayı kabul ediyorum fakat şimdi yağmur vermiyorum. Demek sonra Sûre-i Yasin şefaat edecek. Nitekim öyle olmuştur. Elhasıl Isparta'daki kardeşlerimizin umumi rahmet içindeki Risale-i Nur'un bereketine dair dava ettikleri hususiyeti bu iki kuvvetli delil ile tasdik ediyoruz. Barla'da Şemi, Mustafa Çavuş, Bekir Bey, Muhacir Hafız Ahmet, Süleyman. Ehli iman bilhassa şimdiki Risale-i Nur'un zakir ve muvahhid şakirtleri öyle bir cadde ve minhaca girmişler ki o cadde gayet müstakim, gayet nurlu, gayet sevimli. Bütün iki tarafı elmas, inci dükkanı. Bunların başında nas-ı Kur'an'dan gelen ve Kur'an-ı Kerim'in ve Furkan-ı Hakîm'in âyât-ı beyyinâtından intişar eden Risale-i Nur'un 120 parçasından ve her parçası birer mürşid-i azam, birer mürşid-i ekmel, birer kal'a-i hasîn, birer elmas kılınç olarak sabittir. Öyleyse ey Lütfi, Risale-i Nur'a sıkı yapış ki bir mürşid-i ekmel bulasın. Lisanına tevhidi ver ki şu muhkem kaleye giresin. Feyyaz-ı Mutlak'ın kelamı olan Kur'an-ı Mucizül Beyan'a hadim ol ki o elmas kılıncı elinde tutasın. İşte o kılınçla hiç havfsız başlarını sarhoşlukla o bataklığa sokan dinsizlerin kafalarına vurarak atla, ondan sonra "Festakim kema ümirt" gibi kat'i delilleri Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimizden müteselsilen bütün Risale-i Nur'un müellifi üstadımız Said Nursi'nin yetiştiği ve serbest gezdiği şeriat-ı garra-i Muhammediye aleyhissalatu vesselam olan hatt-ı müstakimi bari bir parça da sen takip et ki başın felah bulsun. Şu geçen cuma günü ruhumda bir sıkıntı devam ederek üstadım için Bismillahirrahmanirrahim sırrını istinsah ediyordum. Maalesef emraz-ı asabiyemin hadsiz istilası o mühim risaleyi pek ani olarak akim bıraktırdı. Tekrar yine başladım, bir parça yazdım. Baktım ki yine satır geçmişim, evvelki yazdığım yere mürekkep dökülmüş. Kendimde o sıkıntı hala duruyor. Tekrar olarak abdest üstüne abdest aldım, bütün seyyiatımı itiraf ederek ortaya döktüm. İstiğfar ettim, mübarek dua olan salavat-ı şerifeye başladım. Sonra kalbime geldi ki, üstadımdan himmet isteyeyim. Üstadımın üstadına dediği gibi, ben de derim ve dedim. O hal, o vaziyet el an devam ediyordu. Hatta intihar derecesine kadar gelmişti. Dedim, aman ya Rabbi, bundaki hikmet nedir? Ve o risaleyi ertesi güne talik ettim. O akşam yani cumartesi gecesi, âlem-i menamda, üstadım Atabey'in Zergendere mescidindeymiş. Sabah namazına gidiyormuşum. Tesadüfi bir karakol kumandanı bana dedi ki, nereye gidiyorsun? Camiye dedim. Beni takiben camiye o da girdi. Gördüm ki, üstadım bir karyola üzerindedir. Evvelki cemaatimizden hariç, içeride 5-6 daha jandarma bulunuyor. Cemaat, La ilahe illallah, vahdehu la şerikele, ila ahir devam ediyorlar. O beraber girdiğimiz kumandan ise, cemaatimize karşı, aman siz ne yapıyorsunuz diyerek, kendisinin lehimliğini ispat edip, mağruriyetinden içeriye tükürdü. O anda üstadım, o dinsizin yüzüne tükürüp, git yanımızdan pis dedi, tard etti. Hemen o zaman elimi sağ taraftaki deliğe uzattığımda bir kasatura geldi. Hiç meslek ve meşrebimize uymayan, her cihetle muhalif hareket eden Hasan isminde bir adam, o kasaturayı alıp ve ucuyla o dinsizi göstererek, "Aman efendim, aman hocam, siz yalnız emir buyurunuz, bu dinsizin imhasına sebep ben olacağım," dedi ve aynı zamanda bir sağ omuzuna, bir de sol omuzuna vurdu ve gitti. Bütün bu dinsizler bunu görünce tevehhüme düşüp, "Başımıza bela bulduk, bizden hocanın yanına kimse gitmez, ancak Ethem Çavuş var, onu gönderelim, bizim için yalvarsın, yakarsın. Aman biz hepsinden vazgeçtik," dediler. Haşiye: "Cay-ı hayrettir ki, o gecede, Keçiborlu'da bulunan Ethem Çavuş, herkesten evvel o hadiseden müteessir olarak imdada gelmişti." O sabah bu garip rüyayı Zühtü Efendi ve Hafız Ahmet ağabeylerime söyledim. Hatta o gün Hafız Ahmet, üstadımı ziyaret için iki bardak su ile beraber Isparta'ya gitmek istedi. Fakir de gittiğine memnun oldu. Rüyayı tenbih ettim, çünkü o gece gördüm. Nitekim söylemiş, fakat çok acıklı haberden o kadar müteessir oldum ki, o zaman anladım, ruhumdaki sıkıntı bu imiş. Lütfi. Haşiye 1. Garip ve latif bir tevafuktur ki, Isparta'da, cumartesi gecesinde başıma gelen gayet sıkıntılı bir hadiseyi, 8 sene kemal-i sadakatla, hiç gücendirmeden bana hizmet eden Sıddık Süleyman, aynı zamanda benim gibi aynı sıkıntı çektiğinden ve sebebini de bilmediğinden Isparta'ya pazardan evvel geldi. Sıkıntısının manevi sebebini de anladı. Süleyman'ın ne kadar selim bir kalbi bulunduğu malumdur. Hem aynı gecede has talebelerin içinde letafeti kalbiyle Mümtaz, küçük Lütfi, bu fıkrada mezkür rüyayı ve sıkıntıyı görüp aynı sıkıntıma iştirak ve az bir tabirle aynı vaziyetimi müşahede ediyor. Elhasıl Süleyman'ın selim kalbi, Lütfi'nin latif ruhu imdadıma koşmak istemişler. Demek ki Risale-i Nur'un şakirtlerinin ruhları birbiriyle alakadardır. Cesetleri müteaddittir, ruhları müttehit hükmündedir. Hâzâ min fadli Rabbî. Süleyman Rüştü namındaki kardeşimiz, bu hadise gecesinden evvel, sabahleyin bana ve Bekir Bey'e dedi ki, "Ben bu gece bir rüya gördüm. Bu rüyada siz üstadımı valinin makamında vali olarak gördüm. Etrafınızda hükümet adamları bulunuyordu. Elinizde bulunan küçük bir kağıda not yapmışsınız. Nutuk söyleyecekmişsiniz. Sonra bir daha gördüm ki, üstadım siz, Bekir Bey ve Hüsrev, bir paytona binmişsiniz, hükümetten eve geliyordunuz," dedi. O sabahın akşamı, hükümet dairesinde aynı hal vuku bulmuş, paytonda aynı adamlar bulunup, selametle eve dönülmüştür. İsticvab makamında söylenen sözler tam yerinde olduğu için, nutuk suretinde ona görünmüş. Hem Hafız Ali, aynı gecede, bana olan hücumu ve suikastı kendine karşı görmüş. Sabahleyin başındaki kasketinin siperliğini dikmiş, ta hücumdan kurtulsun. Elhasıl, Risale-i Nur'un şakirtlerinin şahs-ı manevisi, kerametkârâne bir hassasiyet gösteriyor ki, Hafız Ali ulvi sadakatiyle, 1. Süleyman Selim kalbiyle, 2. Süleyman Rüştü müstakim aklıyla, küçük Lütfi latif nuriyle üstadlarının imdadına manen koşmuşlar. Sıkıntısına iştirakla, tahfifine çalışmışlar. Sait